Ayrım 2. Ağır ve çoklu yetersizliği olan çocukların eğitimi. Yardımcı doçent doktor Pınar Şafak. Sayfa 18. DSM-IV-TR'ye göre belirtiler. A. Sosyal etkileşim sorunları. 1. Sosyal etkileşim için gerekli sözel olmayan davranışlarda yetersizlik. Sıra dışı göz kontağı özellikleri göstermek. Konuşurken jest ve mimik kullanmada yetersiz olmak, başkalarına yaklaşmada sıra dışı özellikler göstermek, ses kullanımında sıra dışı özelliklere sahip olmak. 2. Yaşa uygun akran ilişkileri geliştirememek, arkadaşlık kurmakta zorlanmak, akranlarla etkileşimde bulunmamak, yalnızca özel ilgilere dayalı ilişkiler geliştirmek, grup içinde etkileşimde bulunurken zorlanmak. 3. Başkalarıyla zevk, başarı ya da ilgi paylaşımında sınırlılık. Yalnızlığı yeğlemek, belli olay ya da durumlara başkalarının dikkatini çekme çabası göstermemek, sözel övgü karşısında tepki vermemek. 4. Sosyal duygusal davranışlarda sınırlılık. Başkalarının ilgisi karşısında tepkisiz kalmak, başkalarının varlığına ya da yaptıklarına karşı ilgisiz olmak, başkalarının duygularını anlamada yetersizlik göstermek. B. İletişim sorunları. 1. Dil gelişiminde gecikme. 2 yaşından büyük olup da tek bir sözcük bile söylememek. 3 yaşından büyük olup da iki sözcüklük basit ifadeleri, örneğin top at, kullanmamak. Konuşmaya başladıktan sonra basit bir dil bilgisi yapısı kullanmak ya da belli yanlışları tekrarlamaya devam etmek. 2. Karşılıklı konuşmada zorluk. Karşılıklı konuşma başlatmada, sürdürmede, sonlandırmada önemli sorunlar göstermek. Başkalarının yorumlarına tepkisiz kalmak, konuşma konularında seçici olmak. 3. Sıra dışı ya da yinelenen dil kullanmak. Başkalarının kendisine söylediklerini yinelemek, televizyondan duyduklarını ya da kitaplardan okuduklarını ilişkisiz zamanlarda ve bağlam dışı olarak yinelemek, kendisinin uydurduğu ya da yalnızca kendisine anlam ifade eden sözleri yinelemek, aşırı resmilik ve didaktiklik gibi konuşma özellikleri göstermek. 4. Gelişimsel düzeye uygun olmayan oyun. Senaryolu oyunlarda yetersiz olmak. Sembolik oyunlarda yetersiz olmak. Sosyal oyunlara karşı ilgisiz olmak. C. Sınırlı yinelenen ilgi ve davranışlar. 1. Sınırlı alanda yoğun ve sıra dışı ilgilere sahip olmak. İlgi takıntılarına sahip olmak, ilgi duyulan konularla ilgili ince ayrıntıları anımsamak. 2. İşlevsel olmayan belli düzen ve rutinlere aşırı bağlılık. Belli etkinlikleri her zaman belli bir sırayla yapmak istemek, günlük yaşamdaki değişiklikler karşısında aşırı tepki göstermek, değişiklikleri daha kolay kabullenebilmek için meydana gelecek değişikliklerle ilgili önceden bilgi sahibi olmaya gereksinim duymak. 3. Yinelenen kendini uyarıcı davranışlar. Sıra dışı beden hareketleri sergilemek, sıra dışı el hareketleri sergilemek. 4. Nesnelerle ilgili sıra dışı ilgiler ve takıntılar. Nesneleri sıra dışı amaçlarla kullanmak, nesnelerin duyusal özellikleriyle aşırı ilgilenmek, hareket eden nesnelere aşırı ilgi göstermek, nesne takıntılarına sahip olmak. Amerikan Psikiyatri Birliği'nin kılavuzuna göre otizm spektrum bozukluğu kapsamında 5 ayrı alt kategori yer almaktadır. 1. Otizm, 2. Asperger sendromu, 3. Atipik otizm, başka türlü adlandırılamayan otistik yaygın gelişimsel bozukluk, 4. Çocukluk dezentegratif bozukluğu, 5. Rett sendromu. Otizm, Amerikan Psikiyatri Birliği otizm spektrum bozukluğu içinde yer alan otizm tanısı için çocuğun yukarıda sıralanan 12 belirtiden en az 6'sına sahip olmasını kabul etmektedir. Ayrıca bu belirtilerden en az ikisi sosyal etkileşim sorunları kategorisiyle, en az birer tanesi ise diğer iki kategoriye iletişim sorunları ve sınırlı yinelenen ilgi davranışlar ilişkili olmalıdır. Bunlara ek olarak bu belirtilerden en az birinin 36 aydan önce ortaya çıkmış olması da gerekmektedir. Asperger sendromu. Asperger sendromunun otizmden farkı, iletişim sorunları alanında herhangi bir belirtiye rastlanmamasıdır. Diğer bir deyişle Asperger sendromu otizmden daha hafif seyreden bir otizm spektrum bozukluğu kategorisidir. Asperger sendromunda da sosyal etkileşimde sorunlar ile ilgili davranış sınırlılıkları ve takıntıları görülebilmektedir. Ancak bu sorunların biçimi ve düzeyi kişiden kişiye büyük farklılıklar göstermektedir. Atipik otizm. Atipik otizm, otizmin bazı özelliklerinin görülüp bazılarının görülmemesi durumlarında diğer bir deyişle kuşku durumlarında konulan tanıdır. Atipik otizm, başka şekilde sınıflandırılamayan yaygın gelişimsel bozukluk, PDD, TRENOS, Pervasive Developmental Disorder Not Otherwise Specified için kullanılan genel bir terimdir. Örneğin, hafif otistik belirtiler gösterme durumu da ya da yüksek işlevli otizm özelliği gösterme durumunda genellikle atipik otizm tanısı konmaktadır. DSM-4-TR'ye göre atipik otizm tanısı konulabilmesi için çocuğun sosyal etkileşim alanında en az bir ve diğer iki alandan birinde en az bir belirti göstermesi yeterlidir. Dolayısıyla atipik otizm tanısı konurken çok dikkatli olunması önerilmektedir. Çocukluk dezentegratif bozukluğu. Çocukluk dezentegratif bozukluğu 2 yaştan sonra başlamakta ve bozukluğun başlamasıyla önceden edinilmiş yetiler hızla yitirilmektedir. Çocukluk dezentegratif bozukluğu tanısı alan çocuğun zihinsel becerileri ileri derecede zihin özürlü düzeyine kadar gerilemektedir. Bu çocuklar birkaç yıl içinde ileri düzeyde otizme sahip çocuklarla çok benzer hale gelmektedirler. Çocukluk dezentegratif bozukluğuna çok seyrek yaklaşık 50 binde bir rastlanmaktadır ve bu tanıyı alan çocukların büyük bir çoğunluğu erkektir. Rett sendromu. Rett sendromu genellikle kızlarda görülen bir gelişim bozukluğudur. Rett sendromlu kızlar yaşamlarının ilk 6-18 aylarına dek tamamen normal ya da normale yakın gelişim gösterirken önce hızlı bir gerileme ile öğrenilen becerileri unutur, sonra da uzun bir duraksama devresine girerler. Nedeni tam olarak bilinmeyen bu sendromun genetik olduğuna dair kanıtlar vardır. İnce ve açık renk derili yüzleri, sivri burunları, küçük el ve ayakları bazı tipik özelliklerindendir. Ayrıca psikomotor gelişiminde yavaşlama, yürüme ve gövde hareketlerinde zayıf koordinasyon gösterirler. El ve ayakta kısılma ve titremeler görülür. Dil gelişimlerinde gecikmeler görülür. Baş çevresinin büyümesi 3 aydan 4 yaşa kadar yavaşladığı için kafası yaşına göre küçüktür. Mikrosefali. Bazı Rett sendromlu kızlarda büyüdükçe nefes almada düzensizlikler, nöbetler, kasılmalar, omurganın eğrilmesi, diş gıcırdatma, çiğneme ve yutma problemleri, kabızlık, el ve ayak eklemlerinde kan dolaşımının bozukluğu nedeniyle soğukluk gibi belirtilerden bazıları görülebilir. Günümüzde Rett sendromunun otizm spektrum bozukluğu şemsiyesi altında yer almasının doğru olmadığı yönünde görüşler vardır. Travmatik beyin hasarları. Bu tür yetersizlik, beyinde gerçekleşen bir takım yaralanmalardan elde edilir. Ortaya çıkan beyin hasarı davranışta zihinsel yetersizliği içeren değişikliklere sebep olur. Çoğunlukla zihinsel yetersizlikle birlikte travmatik kafa yaralanmaları olan öğrenciler iletişimde, motor yeteneklerinde ve duyularında da problem yaşayabilirler. Fetal alkol sendromu, FAS. FAS bu bölümde tartışılan diğer birçok ciddi yetersizlik sebebine göre engellenebilir. Bu sendrom adından da anlaşılacağı gibi özellikle de hamilenin ilk 3 aylık döneminde anne tarafından tüketilen alkolün sonucudur. Fetal alkol sendromunda bebekte görülebilecek anomaliler. Karakteristik yüz görünümü, ince üst dudak, kısa ve yukarıya dönük burun, burun ve üst dudak arasındaki oluğun filtrum olmaması, karakteristik göz kapakları. Mikrognati, küçük çene. Mikrofitalmi, ufak gözler, kalp anomalileri, kol, bacak, parmak ve eklem anomalileri, anne karnında ve doğumdan sonra büyüme geriliği, görme ve işitme problemleri, tekrarlayan kulak enfeksiyonları, mikrosefali, kafa çapı ve beynin küçük olması, hiperaktivite, dikkat süresinin kısa olması, hafıza bozukluğu, sinirlilik, inmemiş testisler, yarık, damak ve dudak, böbrek anomalileri, omurilik anomalileri. Meningomiyelosel, bebeğin bel ya da sırt bölgesinde omuriliğin ve omurilik sıvısının dışarıya doğru kese şeklinde fıtıklaştığı ve hastanın bacaklarında tek ya da çift taraflı değişen derecelerde felçlere neden olan bir hastalıktır. Rubella. Rubella, Alman kızamıkçığı, döküntülerle birlikte görülen ateşli bir viral enfeksiyondur. Genelde çocukluk çağında geçirilen rubella yaklaşık 3 gün kadar sürer ve çoğu zaman kızamıktan çok daha hafif seyreder. Hastalık geçirildikten sonra kişide kalıcı bir hasar bırakmaz. Enfeksiyonu geçiren kişi bağışıklık kazanır ve bir daha rubellaya yakalanmaz. Annelerin hamileliğin ilk 3 ayında rubella geçiren bebeklerin yaklaşık 1/4 biri ya da birden fazla sayıda doğumsal kusur ile dünyaya gelmektedirler. Bu durum konjenital doğumsal rubella sendromu olarak adlandırılır. En sık karşılaşılan doğum defektleri arasında görme kaybı ve tam körlükle sonuçlanabilen göz problemleri, işitme kaybı, kalp anomalileri, zeka geriliği ve serebral palsi sayılabilir. Konjenital rubella sendromu olan çocukların önemli bir kısmı ileriki yaşamlarında yürüme ve öğrenme güçlüğü yaşamaktadırlar. Öte yandan gebelikte geçirilen rubella sıklıkla düşük ve ölü doğumlara da neden olmaktadır. Sitomegalovirüs. Sitomegalovirüs veya SMV sağırlık ve körlüğün potansiyel doğum öncesi sebebidir. Sitomegalovirüs büyük hücreli virüs anlamındadır ve yaygın olarak görülen bir virüstür. Su çiçeği, soğuk algınlığı ve yüksek ateş virüslerinin oluşturduğu herpes virüs ailesine dahildir. Genellikle ya enfeksiyon fark edilmeden geçer ya da hafif soğuk algınlığı gibi semptomlar olur. Nadiren yüksek ateş gibi ciddi ve uzun sürelidir. Enfeksiyon kapıldığında bu virüs hastalık belirtisi göstermeden vücutta atıl ve zararsız olarak kalır. Bu virüs aralıklı olarak tekrar aktif olabilir. SMV'nin önlenmesi zordur. Genellikle size yakın hastalık belirtisi göstermeyen kişilerden bulaşır. Eğer bir kadın hamilelik sırasında SMV'ye yakalanırsa virüs bazen fetüse geçebilir. Eğer bu gerçekleşirse bebek zarar görebilir ancak sadece etkilenen bebeklerin %10'u belirtileri gösterir ve bu çocukların yarısında ciddi yetersizlikler görülür. HIV, AIDS. HIV, Human Immunodeficiency Virus, insanlık bağışıklık yetmezlik virüsü kelimelerin baş harfleriyle adlandırılmış HIV virüs, bağışıklık sisteminin içine yerleşerek bireyin bağışıklık sistemini zayıflatan bir virüstür. Virüs plazentadan geçer ve hastalık anne karnında bebeğe kan yolu ile bulaşır. Yeni doğana bulaşma doğum esnasında kan yolu ile ya da anne vücut sıvılarına temas ile olur. Anne sütü de bir başka bulaşma yoludur. HIV virüsünün bebeğe bulaşmasıyla da retina infarktları, retinit, koryoretinit görülebilir. Menenjit. Menenjit, beyin zarının ve omuriliğin bakteriyel ya da viral enfeksiyonla iltihaplanması durumudur. Menenjit genellikle bakteriyel ya da viraldir fakat mantarların sebep olduğu vakalar nadir de olsa görülür. Bakteriyel çeşidi yaşamı tehdit eder. Viral çeşidi genellikle daha az ciddidir. Menenjit bazı yetersizliklere neden olabilir. Olası yan etkiler, oluşan yetersizlikler. Fiziksel spesifik. İşitme kaybı, sağırlık, kulakta çınlama, uğultu. Görme kaybı, görüşte değişiklikler, sürekli olması gerekmez. Beyin tahribi. Vakaların yalnızca %2'sinde ciddi beyin tahribi meydana gelir. Eklemlerde sertleşme, denge kaybı, sakarlık. Epilepsi, vakaların %4'ünde. Doku tahribi, şiddetli septisemi yüzünden doku nakline ihtiyaç duyulabilir. Amputasyon, şiddetli septisemi nedeniyle. Eklem iltihabı, zayıflık, felç, kasılma ya da koordinasyon eksikliği. Spesifik olmayan, öfke nöbeti küçük çocuklarda. Kolayca yorulma, baş ağrıları, mutsuzluk, sinirlilik, hafıza kaybı, bilgileri hatırlamada zorlanma, konsantrasyon eksikliği, öğrenme güçlüğü muhtemelen vakaların %5'inden az, davranış problemleri bazen kısa süreli, karakter değişikliği uç vakalarda. Toksoplazma. Çiğ ya da az pişmiş yenen etlerden ya da kedi besleyenlerde bakımı esnasında kedinin dışkısından insana bulaşan toksoplazma gebelik esnasında enfeksiyon oluşmasına ve bu enfeksiyonun doğmamış bebeğe bulaşmasına neden olabilir. Toksoplazma enfeksiyonu, Toxoplasma gondii adı verilen parazitin vücuda girmesiyle oluşan bir hastalıktır. Parazit bazı hayvanların vücutlarında bulunur ve bu hayvanların etlerinin pişirilmeden ya da az pişmiş yenmesiyle insana geçebilir. Paraziti taşıyan evcil kedilerin dışkılarında bulunan parazit de insana bulaşma yollarından birini oluşturur. Toksoplazma anne adayından plazenta yoluyla bebeğine geçtiğinde bebekte göz enfeksiyonlarını, korya, retinit ve buna bağlı şaşılığa ya da körlüğe neden olabileceği gibi beyin dokusu enfeksiyonu oluşursa doğumdan yıllar sonra ortaya çıkan Sara hastalığının ve veya zeka geriliğinin nedeni olabilmektedir. Doğmadan önce enfeksiyonu geçiren bebeklerde doğumda sarılık, gelişme geriliği, çok sayıda lenf bezinin büyümesi, karaciğer ve dalakta büyüme, havale, beyin dokusunda kalsifikasyon, kireçlenme, hidrosefali, beyinde su toplanması, göz enfeksiyonu, mikrosefali, kafanın ufak olması, nörolojik gelişim kusurları gibi belirti ve bulgular gözlenebilmektedir. Cri du chat sendromu, ülkemizde kedi miyavlaması sendromu olarak bilinir. Kromozom bozukluğudur, emmede ve yutkunmada zorluklar, mide rahatsızlıkları, kabızlık, solunum sistemi, enfeksiyonları, şaşılık, miyopi, gözde kuruluk, optik atrofi, kornea bozuklukları, glokom, kolobom, böbrek, kalp sorunları, fıtık, kalça ve ayaklarda kemik bozuklukları, cılız ses tonu, solunumun geçici olarak durması, uyku bozuklukları, karın ağrısı, zayıf kas yapısı. Pataho sendromu, trizomi 13. Trizomi 13, fazladan 13. kromozomun varlığından kaynaklanır. Trizomi 13 sendromu ile doğan bebekler, sağlık uzmanlarının bu sendromu teşhis etmelerine olanak sağlayan fark edilebilir fiziksel özelliklere sahiptirler. Dikkate değer doğum kusurları ve bazen iç organların anatomik değişikliği söz konusudur. Trizomi 13, insan kromozomlarından herhangi birinin bir çift, iki değil de üçlü durumda olmasıdır. Diğer bir deyişle hücrede normalden fazla 46 yerine 47 kromozom bulunan kromozom anomalisidir. Yukarıda bahsedilen genetik kusurların görülmesi, bebeklikte ölüm, daha büyük çocuklarda gelişim bozuklukları trizomi 13'ün başlıca sonuçlarıdır. Dahası, yaşı daha büyük çocuklarda yukarıda bahsedilen bulgulardan dolayı görme güçlükleri ve işitme kayıpları görülmektedir. Bebek ölümleri ya apne, bir an için nefes alamama ya da akciğer gelişimindeki problemler yüzünden nefes almadaki zorluklarla orantılıdır. Trizomi 13'te önemli ve yaygın doğum kusurları. Göbek fıtığı, kasa fıtığı, koloboma, genital anomali, holoprosensefali, beyin yan kürelerini oluşturmak üzere bölünme gösterememesi, holoprosensefali, böbrek yetmezliği, kafatası derisi kusurları, derinin yokluğu. Trizomi 13 hastası çocuk ve bebeklerdeki yaygın bozukluklar. Beslenme zorlukları. Gastroözofajeal reflü, doğum sonrası büyüme yavaşlığı, apne, nefes kesilmesi, epilepsi nöbeti, hipertansiyon, böbrek yetmezliği, gelişim bozuklukları, skolyoz, omurganın eğriliği, epilepsi, küçük kafa mikrosefali, küçük gözler mikroftalmi, yarık dudak veya yarık damak, kulak kepçesi anomalileri ve düşük kulaklar, simiyan, maymuna benzeyen kırışığı, fazla parmak polidaktili, inmemiş testis, hipotoni, mikrognati, doğuştan alt çenenin küçüklüğü. İkinci ayrımın sonu sayfa 27.